Ayrım 56.
Her dil, yapısalcı dil bilim anlayışına göre kendi özellikleriyle apayrı bir bütün oluşturur. Bir dilin özellikleri bir başka dilin özelliklerinden çok ayrıdır. Ortak bir mantığımız olsa da her dilin bu ortak mantığa uygun az çok değişik bir mantığı vardır. Bir dilde doğru olan bir söyleyiş olduğu gibi bir başka dile aktarıldığında anlaşılmaz ya da saçma olabilir. Ünlemler bile, ses yansımaları bile bir dilden öbürüne değişiklikler gösterir. Bunda ruh bilimsel özelliklerin büyük payı vardır. Bir halkın toplumsal ruhsallığı her genel tepkiye özgül tepkiler verecektir. Bunda elbet iktisadi, coğrafi, toplumsal ve daha başka nedenler etkindir. Alışkılar, görenekler, gelenekler nasıl ayrılık gösteriyorsa dilsel özellikler de ayrılıklar gösterir. Bir bakarsınız bir dağ insanını sinirlendiren bir olay bir kıyı insanını gülmekten katıltır. Dil olgusu tepeden tırnağa ruhsal bir olgudur. Öyleyse her dil özgül bir dizgi olmakla apayrı bir yapı ortaya koyar. Bu da doğal olarak tarihin bir ürünü olan dili salt tarihsel açıklamalarla yani salt dönüşüm özellikleriyle anlaşılamayacak ancak dural ya da yapısal düzeyde açıklamalarla anlaşılabilecek bir etkinlik olarak benimsememizi gerektirir. Bir dil bir bütündür. Onda her terim bir başka terime göre doğrulanır. Öyleyse diller ancak kendi içlerinde anlaşılabilirler ve araştırılabilirler. Dilden dile açıklayıcı ussal geçişler yoktur. Bir dilde bulunan bir şeyin tam karşılığını tüm dillerde elimizle koymuş gibi bulamayız. Buna göre diller bakışımlı değildir. Üst üste kondukları zaman hiçbir ögeleri çakışmaz. Bu yüzden bir dilden bir dile mekanik geçişler yapmak, örneğin iz düşüm alır gibi çeviri yapmak olasılığı yoktur. Çünkü her dilde az sonra daha açık göreceğimiz gibi nedensiz oluşumlar vardır, kendiliğinden oluşumlar vardır. Her dilde sözcük sayısı değişiktir, sözcüklere yüklenilen anlamlar değişiktir, önemsenen kavramlar değişiktir ya da en çok kullanılan sözcükler başka başkadır. Dilde toplumsallık ve ruhsallık. Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique Générale, Genel Dil Bilim Dersleri adıyla bir araya getirilen ders notlarında dili bir yapılar bütünü olarak ele alır, dil bilimin konusu olarak insanlık tarihinde yer alan tüm dilleri belirler. Ona göre dil bilimin başlıca yükümlülüğü bu dilleri tanıtlayarak onlardaki evrensel yasaları belirlemektir. Bunu yaparken dil bilim tüm bilimlerle sıkı bir işbirliğine girecektir. Bazen bu bilimler ona veriler sağlayacaktır. Bazen de o onlara veriler sağlayacaktır. O her şeyden önce toplum bilimle ilgilidir. Çünkü dil toplumsal bir kurumdur. Ama öbür kurumlardan, siyasal kurumlardan ve hukuk kurumlarından önemli çizgilerle ayrılır. Onun özgül doğasını iyi anlayabilmek için yeni bir olgular düzeni getirmek gerekecektir. Dil ruhsal bir olgu olmakla ruh bilimle de ilişkili olacaktır. Dilin yapısını ve gelişimini toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin düşünsel ve ruhsal özellikleri belirler. Dilde ruhsallık birinci planda etkindir. Biz bunu bireyler arası ilişkide, başkasıyla giriştiğimiz ilişkide açık açık duyarız. Bizim bir sorumuza insanların 100.000 çeşit evet ya da hayır deme olasılığı vardır. Daha doğrusu her evetimiz, her hayırımız ayrı bir özellik taşır. Öyle evetler vardır ki sakınıklık taşırlar, nice evetin içi boştur, bazı evetler kesindir, bazı evetler hayıra benzer. Saussure'e göre dilde iki ayrı öge vardır ya da dilin iki ayrı yanı vardır, ses yanı ve düşünce yanı. Ses düşünceyi dışlaştıran bir aracıdır, düşünceyi gösteren bir araçtır. Yansıtıcı olmaktan öte bağımsız varlığı olan bir şey değildir. Dili sözden ayrı düşünmek gerekir. Dil tam anlamında ya da bir bütün olarak yalnızca toplumda gerçekleşen bir dizgedir ve bireylerde 3 aşağı 5 yukarı hep aynı düzeylerde bulunur, aynı düzeyde olmasa bile herkeste eksikli bulunur, toplumda olduğu gibi tam bulunmaz. Dili sözden ayırdığımızda onun toplumsal yanını bireysel yanından ayırmış oluruz. Dil elbette kendisini dışlaştıran sözden ayrı bir şeydir. Böyle olduğu için sözden bağımsız olarak incelenebilir. söz dilin bir aracıdır, aynı zamanda yaratıcısıdır. Söz bireyde gerçekleşir, dili sözlerin bir toplamı olarak görebiliriz. Gösteren ve gösterilen. Saussure dil bilimi gösterge bilimin bir parçası sayar. Dil alanı bir gösterge alanıdır. Gösterge alanı gösteren, işitme ögesiyle gösterilen, kavram ögesinden oluşur. Gösterge böylece ikili bir yapı ortaya koyar. Saussure gösterge bilimi şöyle tanımlar. Onu toplumsal yaşamda göstergeler yaşamını inceleyen bilim diye anlayabiliriz. Böyle olmakla toplumsal ruh bilimin dolayısıyla genel ruh bilimin bir bölümünü oluşturacaktır. O bize göstergelerin ne olduğunu, göstergeleri hangi yasaların belirlediğini gösterecektir. Dil bilim bu genel bilimin bir parçasıdır. Ancak gösterge bilimin ortaya çıkaracağı yasalar dil bilime de uygulanacaktır. Dil bilim böylece insan olgularının bütünü içinde iyice tanımlanmış bir alana bağlı bulunacaktır. Saussure göre göstergeler doğal ya da yapay olurlar. Doğal gösterge nedir? Soğuklar kış mevsiminin doğal göstergesidir. Sokağın başında gördüğümüz girilmez levhası yapay bir göstergedir. Girilmez olmak bu levhada bana bir imle ya da işaretle bildirilmiştir. Bu hepimiz için ortak bir belirtidir. Girilmez levhasındaki imi bir başka türlü de düzenleyebilirdik ama bir defa böyle düzenlemişiz, onu herkesin belleğine kazımışız, artık değiştiremeyiz. Bir defa toplumun benimsediği bir imi değiştirmek hiç de kolay değildir. Böyle birçok yapay gösterge vardır. Sol anahtarı da yapay bir göstergedir. Yalnız yapay göstergeyle simgeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Dil göstergesi nedensizdir, belli bir nedene göre var değildir. Çünkü gösterilenle gösteren, yani kavramla işitme ögesi arasında zorunlu bir bağ yoktur. Bir örnek verelim. Yumurtlayan omurgalılardan akciğerli, sıcakkanlı, tüylü, uçucu hayvanlara kuş diyorum. Oysa bunlara tosmosto diyebilirdim, başka bir şey de. Sorun anlaşma, anlaşabilme sorunudur. Biz bir ev halkı aramızda anlaşsak da o hayvana tosmos desek ne olur? Bal gibi olur. Önemli olan anlaşmamız değil mi? Zaten bu gibi anlaşmaları sık sık yaparız. Çok yaman ve sakallı dostumuz falanca beyi sakallı tilki diye adlandırmaya alışmışızdır örneğin. Evet, gösterenle gösterilen arasındaki ilişki nedensizdir. Bu nedensizlik her dilde bir gösterilene başka gösterenler uygulanmasıyla belli oluyor. Fransızların böf dediği şeye Alman oh diyor, ancak gösteren olarak simgeyi seçtiğimiz zaman bu seçimimizin özel bir anlamı vardır. Simgenin temelinde belli bir nedensellik yatar. Şöyle der Saussure, simgenin öz yapısı hiçbir zaman onun tam olarak nedensiz olmayışıdır. Boş değildir o, gösterenle gösterilen arasında doğal bir ilişki vardır onda. Adaletin simgesi olan terazinin yerine herhangi bir şey, örneğin bir araba kullanamayız. Eş zamanlılık ve ayrı zamanlılık. Daha önce Comte toplum bilimi statik ve dinamik diye ikiye ayırmıştı. Saussure de dil bilimi ikiye ayırır. Statik dil bilim ve dinamik dil bilim. Her ikisinde de aynı ayrım söz konusudur. Gerçekte bu ayrım bir görüşe göre her bilimde yapılabilir ve yapılmalıdır. Çünkü her bilimin sorunları bazı bağlamlarda tarihsel gelişimi içinde, bazı bağlamlarda da zaman dışında ele alınmak gerekir. Biz böyle bir ayrımın bilimsel araştırmaya bir kolaylık sağlayacağını düşünsek de düşünmesek de dil çalışmalarında zorunlu bir ayrım olduğunu görürüz. Dil bilimde statik boyut eş zamanlı olgularla, dinamik boyut ayrı zamanlı olgularla ilgilidir. Dil bilimde statik boyut Saussure göre dinamik boyuttan önemlidir ve Saussure dil biliminin yapısalcı anlam kazandığı yer burasıdır. Çünkü dil bilimin gerçek etkinlik alanı, denge durumu gösteren durallık içinde olan olguların alanıdır. Saussure'a göre tarihsel boyutun işe karıştırılması, dil bilim araştırmalarında yanlışları düşünmesi sonucunu doğurur. Dilde araştırma belli bir durumun tanıtlanmasıyla ilgilidir çünkü. Daha önce dil bilimde büyük gelişmeler olmaması, hep karışıklıklara düşülmesi tarihsel boyuta ağırlık verilmiş olmasındandır. Tarihleri tam anlamında yatsıyamayız. Bu boyut bize dillerin gelişimini göstermekle dilin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Ama onun dil araştırmasında doğrudan bir katkısı olamaz. eş zamanlılıkla ayrı zamanlılık birbirleriyle hiçbir biçimde uzlaştırılamayacak boyutlardır. Dillerin gelişimi boyunca ortaya çıkan tüm durumlar teker teker anlaşılabilecek durumlardır. Ayrıca dil alanında gördüğümüz evrimsel olgular dil dizgesini değiştirebilecek olgular değildir. Dizge direngendir, kolay kolay değişmez. Bu görüşleriyle Saussure, dil bilime yapısalcı anlayışı getiren, böylece yapısalcılığın gelişimine hatta kurulmasına büyük katkılarda bulunmuş olan önemli bir düşünürdür. Budum bilimde yapısalcılık ve Levi-Strauss. Yapısalcılığın bilimsel düzeyde ilk temellendiricisi budum bilimci Claude Levi-Strauss'tur. Levi-Strauss, yapısalcılığı budum bilim çerçevesinde ele alıyor, budum bilimi düşünsel yapılarla ilgili araştırma diye belirliyordu. Her bilim adamı gibi o da alanının konusunu ve yöntemini araştırdı. Buna göre söz konusu düşünsel yapıların neler olduğunu öncelikle göstermek gerekiyordu. Levi-Strauss'a göre budum bilim her şeyden önce ruh bilimdir. Çünkü insanın zihinsel etkinlikleriyle ortaya koyduğu ürünleri yani ruhsal kaynaklı ya da düşünsel kaynaklı kültür verilerini ayrıştırır ve değerlendirir. Düşünsel yapıların araştırılması ve değerlendirilmesi her şeyden önce düşünce ürünlerinin yani kültür nesnelerinin incelenmesini gerektirir. Bu yönde filozof budum bilimi bir üst yapılar bilimi olarak görür, altyapı araştırmasını budum bilgisine ve tarihe bırakır. Ancak budum bilim ruh bilimidir görüşü üzerinde biraz durmak gerekiyor. Budum bilim ruh bilimse bu iki bilimi aynı şey mi saymamız gerekiyor? Levi-Strauss, budum bilim ruh bilimidir derken, budum bilim ruhsal kaynaklı, ruhsal yapılı ürünleri, insan ürünlerini ele alan bir bilimdir. Böyle olmakla ruh bilime yaklaşmak, onun tüm verilerinden ya da buluşlarından yararlanmak zorundadır demek ister. Ruh bilim, insanın ruhsal etkinliklerini ele alırken, bilincin olgularıyla olduğu kadar bilinçaltının olgularıyla da ilgilenir. Bilinçaltının insan yaşamında bilinç kadar hatta bazı durumlarda ondan çok daha etkili olduğunu en son araştırmalar bize öğretmiştir. Levi-Strauss da budum bilimin kültür alanlarında kendini gösteren bilinç ürünlerinden çok bilinçaltı ürünlerini, daha doğrusu bu ürünlerde bilinçle ilgili olandan çok bilinçaltı ile ilgili olanı araştırmak zorunda olduğunu bildirecektir. Budum bilimde en önemli araştırmalar ona göre düşüncenin gizli özellikleriyle ilgili olacaktır. Buna göre budum bilimi bir ruh bilimi olmaktan çok bilinçaltı ruhsallığının bilimi olarak tanımlayabiliriz. Uygarlık anlayışı. Yöntemini Saussure'den alsa da felsefesinde 18. yüzyıl aydınlanmacılarının görüşlerinden büyük ölçüde etkilendiği belli olan düşünür, La Pensée Sauvage, Vahşi Düşünce adlı kitabında yapısalcılığın temel ilkelerini verirken bize uzaktan uzağa Rousseau'nun insanlar arasında eşitsizliğin kökeni ve temelleri üzerine konuşmasını anımsatır. Bu kitabında Rousseau, insanı doğallıktan koparan nedenlerin rastlantısal nedenler olduğunu bildiriyordu. Vahşi düşünce tam tamına ilkelin uygar karşısında, ilkel kavrayışın ileri kültür karşısında savunusunu getirir. Levi-Strauss, kitabının en başında türleri ve çeşitleri ayrıntılı olarak ortaya koymak için gerekli tüm sözcüklerin bulunduğunu, ama ağaç ya da hayvan kavramları gibi kavramları açıklayacak terimlerin bulunmadığı bazı dillerden söz eder. Bu durum soyut kavramlar zenginliğinin yalnızca uygar dillere özgü olmadığını, ilkel dillerde de bulunduğunu göstermektedir. Örneğin ilkel bir dilde kötü adam zavallı çocuğu öldürdü yerine adamın kötülüğü çocuğun zavallılığını öldürdü denilmektedir. Levi-Strauss'a göre uygar düşünce ya da uygar olmayan düşünce gibi ayrımlar yapmamak gerekir. Her uygarlık, ilkel olsun olmasın, kendi yapısına göre nesnel dünyaya belli ilgiler yöneltir. Nesnel bilgi açlığı, ilkel diye adlandırdıklarımızın düşüncesinde de vardır ama biz bunu hep gözden kaçırmışızdır. Bu açlık modern bilimin bağlandığı gerçekliklere pek yönelmiyorsa da benzer düşünce yollarını ve benzer gözlem yöntemlerini kullanıyor. Her iki durumda da yani modern yönelimde de ilkel yönelimde de özellikle gereksinimleri karşılamak söz konusu olduğu zamanlar evren düşünce nesnesidir. Levi Strauss'a göre her uygarlık düşüncenin nesnel yönelimini çokça önemsemek eğilimindedir. İlkel insanların yalnızca organik ve iktisadi gereksinimlerle yönetildiğini sanmamalıyız. Bizim çağdaş bilimler karşısında yaptığımız değerlendirmeler çok zaman tek yanlı olmaktadır. Biz belki çok zaman çağdaş bilimleri bütün bir bilimin ta kendisi olarak değerlendirmekteyiz. Oysa bilimin tarihi çok kısadır. Çağdaş bilimin geçmişi birkaç yüzyıllık bir tarihe sığar. Bu tarihin dar çerçevelerinden kendimizi kurtarıp daha açığa çıkarsak, daha gerilere doğru gidersek çok önemli uygarlıklarla karşılaşırız. Örneğin bakışlarımızı Cilalı Taş dönemine çevirirsek o dönemde çok önemli bir uygarlığın gerçekleşmiş olduğunu görürüz. Tarıma, çanak çömlek yapmaya, hayvan yetiştirmeye yönelik büyük bir uygarlıktır bu. Kaldı ki bu uygarlık da ilk uygarlık değildir, düşünürün deyimiyle uzun bir bilimsel geleneğin kalıtçısıdır. Böylece Levi Strauss, vahşi düşünce diye belirlediği ilkel düşünceyi modern düşünce karşısında doğrulamak ve hatta üstün kılmak çabasındadır. Bunun için vahşi düşünceyle ilgili araştırmanın yöntemini geliştirmeye yönelir. Vahşi düşünce araştırması gerçekte sınıflamalarla ilgilidir. Sınıflama yapmak demek bir yapıda, bir bütünde, daha doğrusu bütünsel bir yapı ortaya koyan bir kültür ürünleri ya da etkinlikleri toplamında karşıtlıkları ortaya koymak ve buna göre bir türdeş terimler dizisi oluşturmak demektir. Bu da ancak dural boyut içinde düşünülebilen bir anlamlar araştırmasından başka bir şey değildir. Böylece vahşi düşünce araştırması yapısal yöntemle eş zamanlılık içinde bir belirtiler sınıflamasını öngörmektedir. Levi Strauss'a göre kavramsal dizgeler ayrı zamanlılıktan kaçarlar. Evrime karşı. Yapısalcı yöntem böylece tümüyle evrim kavrayışının dışında yer alır. Gerçekliği böler, parçalar, parça parça kavrar. Çünkü ona göre her şey kendi yapısı içinde, kendi yapısallığı içinde özerk ve anlaşılabilir bir bütün oluşturur. Bu parçalılığı, bu kopukluğu, bu evrim dışı kalmışlığı en çok mitolojinin alanında buluruz. Evrim fikri, mitolojik düşünceyi temelden sarsacaktır. Kısacası Levi Strauss her zaman duraldan ve ilkelden yanadır. Ona göre bir vahşi düşünce vardır, mitos düşüncesidir bu, büyülü düşüncedir. Bir de evcil düşünce vardır, bu da çağdaş düşüncedir, ussal düşüncedir. Bu iki düşünce insanlığın gelişiminde aynı ölçüde önemli olmuştur. Her ikisi de bilimsel düşüncenin iki ayrı biçimidir. Levi Strauss mitolojik düşünceyi çağdaş düşünceden daha çok önemser gibidir. Mitolojik düşünceyi parlak ve umulmadık sonuçlar sağlayan bir kaynak olarak belirler. Şöyle der, mitos düşüncesinin ögeleri her zaman algı nesneleriyle kavramlar arasında bir orta yer tutmaktadır. Birincileri ortaya çıktıkları somut durumdan çekip almak olası olmadığı gibi, ikincilere yönelişte düşüncenin en azından tasarımlarını paranteze almayı gerektirecektir. Öyleyse imge ile kavram arasında bir orta yer vardır, göstergedir bu da. Çünkü onu Saussure'un dil bilimsel göstergelerin oluşturduğu bu özel kategoriyle ilgili olarak baştan belirlediği biçimde bir imge ile bir kavram arasında böylece gerçekleşmiş bir birlikte karşılıklı olarak gösteren ve gösterilen rolü oynayan bir imge ile bir kavram arasında bir ilişki olarak tanımlayabiliriz. Levi Strauss her uygarlığa ayrı bir değer verir, daha doğrusu her uygarlığı eşdeğer sayar. Ona göre her uygarlıkta insan aynı çabayı göstermiş, aynı insani toplumu kurmaya çalışmıştır. Her uygarlık apayrı yaşama biçimleriyle, yaptığı apayrı araç ve gereçlerle birbirinden ayrılsa da amaç hep aynı kalır. Aynı insani düzeni, aynı yaşam düzenini oluşturmak. Bir çağdan bir çağa geçişte, bir uygarlığın yıkılıp bir başka uygarlığın kurulmasında insanın çektiği acılar ya da sınıfsal çatışmalar hiç sorun değildir. Bir sınıf bir dönüşüm döneminde insan olmanın bütün yükünü mü omuzladı? Böylece bir sınıfın insanları acılı insanlar mı oldular? Levi Strauss için bu tür sorunlar üstünde durulması gereken sorunlar değildir. Her uygarlık kendine göre bir ahlak, bir adalet anlayışı getirmiştir. Önemli olan insanın bu anlayışlar karşısında uyumluluğunun ne ölçüde gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Demek ki her çağın insanında ve her yerin insanında bir bütün olarak hiçbir sınıfsal ayrım söz konusu olmadan, hiçbir ezen ve ezilen ayrılığı söz konusu olmadan aynı bitmez tükenmez çabayı insanlaşmak ve insanlaştırmak çabasını bulmaktayız. Belli bir çağda, belli bir yerde, belli bir uygarlık çabasına katılmak, bir kral olarak, bir ressam olarak ya da bir işçi olarak belli bir uygarlık çabasına katılmak önemlidir. Uygarlıkların efendileriyle köleleri aynı ölçüde değerlidir. Uygarlıklar doğup batmalarla belirgindir. Dünya hep bir yeniden başlamalar dünyasıdır. Bu iyimser görüş her şeyi birbirinin karşısında yalıtırken her şeye bağımsızlıklar, özel anlamlar vermektedir. İlkel yaşamın değeri. Umudun umutsuzluğa dönüştüğü bir nokta vardır. Bu nokta ilkelden moderne geçişte ortaya çıkan tersliklerin yoğunlaştığı noktadır. Levi Strauss ilkel ya da vahşi düşünceyi modern ya da evcil düşünce karşısında üst bir yere koymak ister. İlkel toplumlar bozulmamış toplumlardır. Modern toplumlar öz gerçekliklerini yitirmiş toplumlardır. İlkel toplumun başlıca özelliği toplumsal soyut ilişkilerinden uzak olması, tüm ilişkilerinin kişisel düzeyde var olmasıdır. İnsanların birbiriyle dolaysız ilişkisi modernleşmeyle birlikte dolaylı ilişkiye dönüşmüştür. Modern dünya insanın toplum düzeninde yitip gittiği, ilişkilerin rastlantısal nitelikler taşıdığı bir dünyadır. Köyler kentlere göre daha öz gerçeklidir. Ne var ki giderek köyler de kentleşmekte, yapaylaşmaktadır. Modern toplumlar bu açıdan binbir güçlük içinde yaşayan toplumlardır. Aç toplumlar olmasalar bile acıl toplumlardır. Mekanik bir düzende yaşayan mutsuz toplumlardır. Kısacası ileri toplumsal yaşam kötülüğü de birlikte getirmiştir. Bu parçalayıcı bakışa karşın yapısalcılığın tarih bilimini kökten yatsıdığını söyleyemeyiz. Tarih bir insan etkinlikleri toplamı olarak vardır, belirlenim düzeninde doğal gerekirlik olarak vardır. Budun bilim düşünceyi inceleyen bir bilimse, düşünce de nesnenin ta kendisi ise zorunlu yasaların varlığı söz konusudur. Zihinsel yapıların birliğini ve evrenselliğini sağlayan şey doğal zorunluluklardır ya da fiziksel dünyanın birlikli yasasıdır. İnsan zihni doğa yasalarıyla koşullanmıştır. Onunla ilgili her şey doğaldır. Buna göre yapısalcılığın yöneldiği alan doğal gerekliliklerin alanıdır. Levi Strauss yapısal insan bilimde şöyle der. Bir toplumu şimdiki zamanında sınırladığımız zaman her şeyden önce yanılgıya düşeriz. Çünkü her şey tarihtir. Ama çokluk şimdiki zaman tanımaya mahkum ediyoruz kendimizi. Demek ki tarih vardır, hatta önemlidir ama ayrı bir alan oluşturur. Ayrıca tarih birbirini yaratan şeylerin tarihi değildir. Levi Strauss tarihi bir değişimler alanı olarak görür ve bu değişimlerin araştırılmasını doğal olarak tarihçiye bırakırken yapıların araştırılması işini budun bilimciye verir. Vahşi düşüncede şöyle der. Budun bilim uzmanı tarihe saygılıdır ama ona ayrıcalıklı bir değer olamaz. Onu kendi alanının tümleyici araştırması olarak kavrar. Biri zamanda, öbürü uzamda insan toplumlarının yelpazesini açmaktadır. Yapısalcılığın savunusu ve eleştirisi. Yapısalcılığı elbette Saussure ve Lévi-Strauss'la sınırlayamayız. Yapısalcılık oldukça geniş bir düşünce akımıdır, son derece kaygan ve çeşitliliklerle dolu bir düşünce ortamıdır. Yapısalcılığa karşı görüşler de oldukça büyük bir bütünü oluşturmaktadır. Yapısalcı düşünceyi savunmaya çalışanlar da az değildir. F. Châtelain'in 20. yüzyılda Felsefeler adlı derlemesinde yapısalcılıkla ilgili bölümü yazmış olan Gilles Deleuze şöyle der. Yapısalcılığa karşı yazılmış kitapların elbette hiçbir önemi yok. Bunlar yapısalcılığın çağımızla ilgili bir ürün olmasını engelleyemezler. Neye karşı olursa olsun, karşı olmak için yazılmış bir kitabın önemi yoktur. Yapısalcı düşünce alanı çok değişik görüşlerle çeşitlenmiş bir alandır. Ray Jacobson gibi bir dil bilimci, J. Lacan gibi bir ruh ayrıştırmacısı, M. Foucault gibi bir bilgi bilimci, D. Althusser gibi bir felsefe adamı, R. Barthes gibi bir edebiyat eleştiricisi zorunlu olarak aynı kaba koyuluyorlar. Böylesine geniş bir çerçeve içinde yapısalcılığın ne olup ne olmadığını tam olarak belirlemek çok zordur. Belki de tüm yapısalcıları birleştiren başlıca nokta, gerçek olanla düşsel olan arasındaki ayrılığın giderilmesi konusundaki ortak çabadır. Söz konusu sorun, yapısalcıların öncelikli sorunudur.